Ben de bugün çalışacağımız bölüm olan Luka 16 için kitabın en zor bölümü olduğunu duydum. Bu da öyleymiş. Yani bu zorluk aslında İsa'nın burada anlattığı kurnaz kahya benzetmesinde sanki sahtekarlığın teşvik ediliyormuş gibi görünmesinden kaynaklanıyor. Ayetlere geçmeden önce hikayeyi şöyle bir özetlersem, zengin bir adam mallarını yöneten kahyası hakkında bazı ihbarlar alıyor ve ona hesap soruyor. Hesabını ver bakalım diyor. Bunu duyan kahya kovulacağını anlayınca kendini kurtarmak için bir plan yapıyor ve efendisine borcu olanları çağırıp işte 100 borcu olandan 80, 80 borcu olandan 50 borç senedi alarak efendisine veriyor. Ve hayret! Efendisi onu övüyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Malını çarçur ettiğini duyduğu halde kahya hesap verirken daha fazla çarçur etmiş olmadı mı yani? Niye övdü ki? Nasıl olur da övgüyü hak etti bu kahya? Şimdi bu bölümü okurken birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edersek bunu yanlış anlama tehlikesinden biraz kurtulabiliriz. Birincisi bölümün teması ki bu devamındaki ayetlere bakarak bunu anlayabiliriz. Dünyasal servetten bahsediyor. Yani parayla ilgili bu bölüm bunun teması. İkincisi de bu benzetmelerde hikayedeki karakterleri yerine koymak lazım. Burada zengin adam Tanrı'yı temsil ediyor. Kahya da hikayenin başında hani öğrencilere seslendiğini gördüğümüz için kahya da İsa'nın öğrencilerini yani biz de iyi öğrenci olduğumuza göre bizi temsil ettiğini anlıyoruz. Şimdi bu bakış açısıyla ayetler üzerinden giderek okuyacağız. Birinci ayetten bir ve ikinci ayetler. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü artık sen kahyalık edemezsin dedi. Şimdi buradan anlıyoruz ki Rab İsa şimdi daha önceki şeyde ferisilere ve yazıcılara hitap etmişti. Şimdi öğrencilerine döndü. Onlara kahyalık hakkında bir ders vermeye başladı. Hikayede sözü edilen kahya efendisinin mallarını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Yaptıklarının hesabını vermeye çağrılarak kendisine artık kahyalık edemeyeceği yani işten kovulduğu bildirildi. 3'ten 6-7'ye kadar şimdi okuyorum bu bölümü. Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, efendime ne kadar borcum var dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yaz dedi. Sonra bir başkasına senin borcun ne kadar dedi. 100 ölçek buğday dedi öteki. Ona da borç senedini al 80 ölçek diye yaz dedi. Şimdi burada kovulacağını anlayan kahya kendi kendine bir düşünüyor ve bir plan yapıyor. Geleceğini garanti altına alması gerektiğini fark ediyor. Çünkü artık yaşlanmış buradan anladığımıza göre yani amelilik falan yapamayacak. Dilencilik yapamayacak kadar da gururlu. Ama sahtekarlık yapamayacak kadar gururlu değil demek ki. Neyse, eğer bu şeyleri yapamıyorsa sosyal güvenliğini, emekliliğini nasıl karşılayacaktı? İhtiyaç içerisinde kaldığında kendisine yardımcı olabilecek dostlar kazanabileceği bir yola başvurdu. Bunu şöyle yaptı. Efendisinin müşterisini yanına çağırıp onun borcunu 100'ken 50'ye indirdi ve hesabın kapandığını söyledi. Başkasına da işte 100'den 80'e indirdi. Böylece onlara bir iyilik yaparak onların sevgisini, dostluğunu kazanmaya çalıştı. 8. ayete bakalım. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Şimdi efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Peki yani dürüst olmasak da akıllıca davranmak mı gerekiyor? Bir de burada yani çok şaşırtıcı işte. Burası biraz şaşırtıcı. Bir insan bu kadar böyle bir sahtekarlığı nasıl övebilir? Kahya burada düpedüz haksızlık yapmıştı. Ama sonraki ayetlere baktığımızda Kahya'nın aslında yaptığı işten değil, geleceğini düşündüğü için onu takdir etti efendisi. Kahya çok dikkatli bir şekilde hareket etmişti. Geleceğe baktı, gelecekte ihtiyaç duyacağı şeyleri şimdiden sağlama yoluna gitti. Gelecekte elde edecekleri uğruna şimdi elinde olanlardan veriyordu. Bu olaydan kendimiz için ders çıkarırken ya da bu benzetmenin anlamını temasını şeyini ifadesini anlamaya çalışırken dikkatli olmak lazım. Çünkü Tanrı çocuğunun geleceği bu dünyada değil cennettedir. Hikayedeki kahya yeryüzündeki emekliliğini bazı dostlarının olmasını garantinin altına alabilmek için bir takım adımlar atmıştı. Bir imanlı da efendisinin mallarını kendisi cennete vardığında bir hoş geldin partisinin düzenlenmesini garanti altına alacak bir şekilde kullanmalıdır. Rab Kahya'nın bu tutumu karşısında şu yorumda bulundu. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Bu yeniden doğmamış tövbesiz insanların bu dünyadaki geleceklerini güvence altına alabilmek için gösterdiği hikmetin Mesih inanlarının göklerde hazine biriktirmek için gösterdikleri hikmetten çok daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Burada ince bir uyarı var. 9. ayet. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Dünyanın aldatıcı serveti aracılığıyla kendimize dostlar edinmeliyiz. Yani para ve diğer maddi şeyleri canları Mesih'e kazandırmak ve böylece sonsuzluğa dek sürecek olan dostlukları oluşturmak için kullanmalıyız. Para, kutsal kitap, çeşitli kitap ve broşürlerin satın alınmasında, dolaylı olarak da insanların canlarının satın alınmasında kullanılabilir. Böylece maddesel ve geçici olan şeyler maddesel olmaktan çıkar, ruhsal ve sonsuz olurlar. Diyelim ki elinde 100 lirası olan bir adam var. Bu adam bu parayla bir lokantaya gidip karnını güzelce doyurabilir ve bu durumda ertesi güne bu paradan hiçbir şey kalmaz. Ya da elindeki bu parayı tanesi 1 lira olan İncil'leri satın almak için kullanır. Bu parayla 100 adet Tanrı sözü olan kitap satın almıştır. Bu satın aldığı kitaplar egemenliğin tohumlarıdır ve bu tohumlar yarın bir gün kutsal kitap olarak değil ama insan canı olarak ürün verecektir. Bu kişi haksız zenginlik ilahı olan parayla ölümsüz dostlar edinmiştir. Bu dostlar kendisini sonsuza dek kalacak konutlara kabul edecek olan inanlılardır. Bu örnek biraz tuhaf görünse de İncil'leri dağıtan bir müjdeciyi düşünürsek parasını Tanrı'nın haberini yaymak için kullanan bir adamı göz önüne getirmeliyiz. Ayrıca sahip olduğumuz tek dünyasal zenginlik de para değildir. Zaman da bir zenginliktir, bir değerdir. Zamanımızı da Tanrı'nın işlerine ayırmalıyız. Hiç olmazsa yani bir kısmını ayırmalıyız. Rabbimiz bunu böyle öğretiyor. Maddesel varlıklarımızı akıllı bir şekilde değerlendirerek insanların sonsuzluktaki bereketlerine ortak olabiliriz. Cennetin kapılarına vardığımızda cömertçe verdiğimiz paralar ve ettiğimiz duaların sonucunda kurtulanların oluşturduğu bir karşılama komitesinin bulunacağından kesinlikle emin olmalıyız. Bu insanlar bizi siz davet ettiniz diyerek teşekkür edeceklerdir. Genel olarak Tanrı'nın kahyası insandır. Ama başka bir anlamda ve bir biçimde Tanrı'nın kahyası İsrail'di. Tanrı'nın bağına konmuş, kendilerine şeriat, vaatler, anlaşmalar ve tapınma ayrıcalığı emanet edilmişti. Ama İsrail bütün bunlarda Tanrı'nın verdiklerini çarçur etti. Bir kahya kendisinin bütünüyle güvenilmez olduğu anlaşıldığında çevrede ne gibi bir izlenim bırakmışsa İsrail de Tanrı'nın önünde böyle bir izlenim bırakmıştı. Peki bu durumda ne yapılmalıdır? Tanrı ortaya çıkıyor ve lütfunun özgürce yönetimiyle insanların yeryüzünde bozup işe yaramaz hale getirdiği şeyleri göksel birer ürün haline getiriyor. Yani İsa'nın çarmıhtaki hizmeti aracılığıyla günahkar insanı tekrar kutsal hale getiriyor. İnsan elinde bulunan bu dünyaya ait şeyleri Tanrı'dan bütünüyle ayrı olan bu dünyanın şimdiki zevklerine yatırarak değil, geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir. Şimdi elimizdeki malları artırmaya değil, bu şeyleri doğru bir şekilde kullanarak başka zamanlarda yararlanabileceğimiz şeyler durumuna getirmeye çalışmalıyız. Elimizdeki her şeyi şu anda para olacağına, yarın ihtiyaç içinde olduğumuzda yardımımıza koşacak dostların ortaya çıkabilmesi için kullanmamız çok daha akılcı olacaktır. Bu dostlar İsa'nın iyi haberini duyurduğumuz insanlardır. Onlar her ne kadar kurtuluşlarının Tanrı lütfuyla olduğunu bilseler de bu haberi getirenin biz olduğumuzu hatırlayacak ve dualarında haberciyi anacaklar. İlk bakışta okuyana garip gelen bu hikaye aracılığıyla İsa insanlara geleceği düşünün. Sadece bugünü yaşamayın diyor. Ama asıl geleceğin göksel olduğunu, bu dünyanın geçici olduğunu öğretiyor. Bu yüzden sahtekar kahyayı çevirdiği dolap için değil ama geleceği akıllıca düşündüğü için övüyor. 8. ayete dikkat edersek dürüst olmayan, bakın altını çiziyorum, dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü diyor. Yani aslında efendisi anlamadığı için değil, onun dürüst olmadığını biliyor aslında. Ama akıllıca davrandığı, yani geleceği düşündüğü için övüyor. Tabii ki imanlılar olarak biz bu gerçeğin farkındayız zaten. Ama İsa'nın zamanında özellikle Filistinlilerin şöyle bir inancı vardı. Eğer yasayı yerine getirir, buyruklara uyarsan, Tanrı da seni bu dünyada bereketler ve zenginlik ve refah içinde yaşarsın. Yok eğer yasayı çiğnersen lanetlenir ve yoksulluk ve hastalık çekersin. Böylece eğer bir adam zenginse, bir kişi zenginse demek ki Tanrı'nın sevdiği, yasanın buyruklarına uyan kutsal kişidir o. Birinin başına kötü bir şey geldiyse hastalık ya da mallarını kaybetmek gibi mesela kesinlikle bir günah işlemiş olsa gerektir. Eyüp kitabında Eyüp ile arkadaşlarının diyaloğunu hatırlarsak orada Eyüp'ün başına gelenler işte mallarını kaybetti, çocuklarını kaybetti, sağlığını kaybetti. Hep arkadaşları ona ya bir günah işlemiş olmalısın diye neden bu böyle açıklamaya çalışıyorlardı ama Eyüp hiçbir zaman ben günah işlemedim diyordu. Günah kabul etmiyordu bunu. Bu yüzden bu Yahudilerin yani o zamanki Yahudilerin bu düşüncelerinden fakirlik ve hastalık utanç kaynağı olduğunu anlıyoruz. Hasta ve yoksul kişi Tanrı tarafından antlaşmasını çiğnediği için lanetlenmiştir. Onlarla yemek yenmez, ahbaplık edilmez. İsa bu kültür ve ortamda özellikle bu düşüncenin yanlış olduğunu anlattı ve öğretti. Evet. Sonuç olarak İsa'nın öğretisine göre ne yoksulluk bir utanç kaynağıdır ne de zenginlik onur kaynağı. Ruhsal zenginlikler bile onur kaynağı olmamalıdır. Çok tapınmak, çok dua etmek, kilisede çok hizmet etmek, bunlar bile onur kaynağı olmamalıdır. Kimi hizmet eder, kimi etmez. Bu onları ne yüceltir ne de alçaltır. Üstelik maddi durumu daha iyi olanların sorunu daha da büyüktür. Çünkü onlar bu dünyanın cazip fırsatlarının saldırısına daha fazla açıktır. İsa, zenginlerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur diye boşuna söylememektedir. Rabbimizin dediği gibi göksel hazineler biriktirmeye çalışmak en iyi ve en doğrusudur. Dünya geçici olsa da göksel yerler sonsuzdur. Şimdi dua edelim. Rabbim, sen bize verdiğin parayı ve zamanı senin yolunda harcamayı nasip et. Öyle ki sonsuzluktaki dostlarımız bizi cennet kapılarında karşılasın, dualarıyla bizi bereketlesin. Kulluk edeceğimiz efendiyi seçtik biz. Amin. Teşekkürler dinlediğiniz için.